Ayrım 14, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 211. Mutsuz aileler. Aile kurumu edebiyatın kolay kolay vazgeçemeyeceği konulardan. Yazmakla kurtulamayacak bir dipsiz kuyu. Geçmişe olduğu kadar bir türlü geçip gitmeyenlere de dair. Ben henüz rastlayamadım ama sürekli söylüyorlar. Rivayet o ki, mutlu aileler de varmış. Bir takım hallerinden hoşnut, yaşamlarından pek memnun aile fertleri. Varlıklarından bunca dem vurulduğuna göre doğrudur herhalde. Elbet mevcutturlar bir yerlerde. Ama hakikaten varlarsa bile sanatı ve edebiyatı besleyen o mutlu ve müstesna aileler değil, katman katman dert, tortu tortu karmaşa olan aileler ola gelmiştir hep. Sadece Türk edebiyatına değil, dünya edebiyatında da. Ne de olsa Anna Karenina'nın meşhur tespitinde belirtildiği gibi mutlu aileler hep birbirine benzer ama mutsuz ailelerin her biri farklı biçimlerde başka başka sebeplerden ötürü mutsuzdur. Ve hemen arkasından romanda okuyacağımız ailenin hangi kategoriye girdiğine dair ilk ipucunu sunar Tolstoy. Oblonskilerin evinde düzgün giden pek bir şey olmadığını belirterek. Anna Karenina, babalar ve oğullar, Karamazov kardeşler. Klasik Rus edebiyatının neredeyse tamamı. Carson McCullers, Toni Morrison, Joyce Carol Oates gibi Amerikan edebiyatının kalemşorlarının eserleri. Ve bizden nice nice örnekler. Yaprak Dökümü, Kırık Hayatlar, Tanta Rose, Ölü Erkek Kuşlar, hatta Akile Hanım'ın Sokağı ve her şeye rağmen Sinekli Bakkal, Mor Salkımlı Ev. Hayali hakiki ailelerde tortulanan mutsuzlukların izlerini takip etmek edebiyatçının işi. Bulmak ve anlamlandırmak bunca kederin, incinmişliğin kökenini ve kuşaktan kuşağa devredilen yanlışlıklar komedisini. Kim ne derse desin, gölgeli gencecil ailelerdir edebiyata feyiz veren. Güneşli ailelerden olsa olsa kasvetli romanlar çıkar. Her ailenin en az bir vaka nüvisi olsa gerek ve onlar edebiyatçının aksine izleri keşfetmekten ziyade silmeyi görev bellemiştir kendilerine. Bilhassa anneler ellerinde toz bezleri, tozunu kirini ala ala aile tarihlerinin çiçekli böcekli kanaviçe tarihçeler işlerler. Ne vakit geçmişe yönelik tatsız bir soru gelse çocuklarına. Tıpkı resmi tarih gibi aile tarihleri de ara ara topyekün temizlik yapmayı sever. Geçmişin tutanaklarını. Diyelim ki 3 kuşak önce de 100 kızartçı bir suç işlemiş bir amcanız, kendini cümle aleme rezil rüsva etmiş bir büyük babanız ya da hiçbir suçu olmadığı halde aile büyükleri tarafından deli olarak damgalanmış bir uzak akrabanız var. Zinhar haberiniz olmaz hiçbirinin varlığından. Unutulmuştur çünkü unutturulmuştur. Hatırlatmaktan ziyade unutmaya, bilmekten ziyade bildirmemeye yöneliktir aile arşivlerimiz. Ne kadar az şey biliyoruz 2-3 kuşak dahi öncemize dair. Düne dair bilgilerimiz gündelik kek çay ya da bayram sohbetlerinin üzerine tutam tutam serpilen anılardan, rivayetlerden ibaret. Daha ötesini araştırmaya kimin vakti var ki ya da niyeti. Araştırsak üzücü şeylerle karşılaşacağımız muhakkak. Mesela belki de bugün hala mirasını afiyet dediğimiz bir mal varlığını filanca büyük babamız tarafından haram lokmayla kazanıldığını, tarihin bir dönemecinde bir başkasından zorla alındığını öğreneceğiz. İstanbul'da, Anadolu'da nice azınlık mensubu evlerini, mekanlarını terk etmeye mecbur kaldılar yakın tarihimiz boyunca çeşitli kavşaklarda. Azınlıkların mal varlıklarını ucuza kapatarak parsa toplayan nice yeni yetme tüccar iş adamı peydahlandı o dönemlerde. Belki de aralarında bizim de akrabalarımız var ya da başka bir senaryo. Büyüdüğümüz kasabada, köyde, mahallede dışlanan, herkese canı acıtılan birinin çektiği cefada ya da mesela bir kadının damgalanıp horlanmasında ya da bir çocuğun öksüz kalmasında belki de bizim babamızın, büyük babamızın, büyük büyük babamızın payı var. Kim bilir belki de izini sürsek, geçmişlerimizin anlayacağı ki kendilerine özür dilenmesi gerektiği halde unutulup gitmiş insanlar var. Öyleyse bizim gidip de özür dilememiz gerekenler var. Kendi adımıza değil, 3, 5, 10, 100 kuşak önce yapılanlar adına. Affını dilememiz gerekenler bugün yaşamıyor olabilirler. Ama ruhlarından özür dilemek mümkün ya da torunlarından. Sadece özür dilemek değil, kimi zaman saf bir selam göndermek. Hani bir gün öylesine kendi kanınızdan gelen ölülere rahmet okurken, mesela büyük babanızın kapı komşusu, aile dostu ya da aksine belki de hasmı olan Hagop Efendi, Artun Bey, Morris için de dua edebilmek, onlara da bugünden bir selam gönderebilmek çok mu zor? Ne mi değişecek? Görünürde hiçbir şey. Ama bu kadar mağrur olmayacağız belki. Kendi doğrularımızdan böylesine emin. Madem ki geçmişin kapılarından geçebilmek niyetimiz, ister istemez eğilmeyi öğreneceğiz bir parça. Ezilmeyi değil, büyükebilmeyi. Unutkanlık bulaşıcı illet. Bireyselden toplumsala, toplumsaldan küresele katman katman siliniyor ailelerin geçmişinde kalmış ama aslında hiç geçmemiş hüzünlerin tutanakları. Arizona. Önce yüzlerini sileriz sevdiklerimizin. Vaktiyle hurufiler yaşardı bu memlekette. Kitap okur gibi insan yüzleri okuyan hurufiler. Hurufi ki harften manalar devşirir. Hurufi ki harfle ağlar, harfle sevişir. Hurufi ki insanın yüzünde harfler, harflerin yüzeyinde insancıklar bulur. Hurufi ki suret okur, surette kaybolur. Vaktiyle hurufiler yaşardı bu memlekette. Şimdi bir masal diyarı kadar uzak olan geçmişte, bir masal kahramanı kadar hayali bir hurufi dervişi. Hurufi de en az 6 yaşındaki ben kadar yalnızdı Osmanlı topraklarında. Wow harfi kadar yalnızdı. Yetenek mi yoksa lanet mi, hediye mi yoksa kahır mı baktığın her surette bir suret görme yetisi. Kaç kişi hazırdı bunu yapmaya? Sahi bir avuçlar ne kadar azdılar, kaç kişi razıydı kendi suretinde sonsuzluğu bulmaya? Ne kula kulluk ne başkasına efendilik taslamak. Çünkü harfler nasıl hem farklı hem de eşit ise, harfler nasıl birbirlerine muhtaç ve aşka aşık ise, insanlar da öyle olmalı, öyle kalmalı. Hurufi ki suçlandı, kovalandı, yanlış anlaşıldı ve mahkum edildi, yaradılanın suratında Rab'dan ibareler gördüğü için. Hurufi ki suçlandı, kovalandı, yanlış anlaşıldı ve mahkum edildi, insanı eşrefi mahlukat bildiği için. Padişah devletli efendi, o kadar büyük ki tasavvuru, ne mümkün kallavi bir boşluk ve devasa bir soyutlamadan ibaret. Muktedir'in ismi ne kadar tanıdık ama cismi ne kadar ulaşılmaz olursa o kadar pürüzsüz işler mutlak iktidar. Padişahın sureti olmamalı bir muamma kalmalı ki soyutluğundan güç devşirsin. Padişah bir kelime, ismi değişen, kıyafetleri yenilenen ama yüzü hep muğlak ve ırak kalan. Padişahın yüzü nasıl bir muamma ise Osmanlı köylüsü, Osmanlı hamalı, Osmanlı mumcusu, Osmanlı askeri, Osmanlı şerbetçisi, Osmanlı lağımcısı, Osmanlı berduşu, Osmanlı papazı, Osmanlı imamı, Osmanlı hahamı için Memaliki Osmaniye'nin köşe bucağında yaşayan envai çeşit sıradan insan için aslında onların suratları da o kadar hayali ve fuzuli, öylesine dipsiz bir boşluktan ibaret padişahın nazarında. Ne iktidarın sureti söz konusu halkın bilgisi dahilinde ne de tek tek yönetilen insanlara bir suret biçebilir iktidar. Okullarda okutulan biçimiyle tarih, insansız bir akış, bireysiz bir kütle, düşman suretsiz bir öteki, böylesi ye, böylesi çok daha iyi, olabildiğince ürkmek ve ürkütmek için bilinmeyenden. Saltanat kayından sallana el kadar soyut, saltanat kayından sallana el kadar ulaşılmaz geçmişin insan suretleri. Bu yüzden suret yoktur minyatür geleneğinde. Kıyafetler özenli, saçlar özenli, başlıklar, hutozlar, kavuklar, pabuçlar, havuzlar, bahçeler, mekanlar özenli ama suratlar alabildiğine özensiz resmedilmiştir minyatürde. Kılık kıyafet aracılığıyla ayrılır insanlar, yüz hatları ya da ifadeleri aracılığıyla değil. Toplumsal eşitlik değilse bile suretsel eşitlik, hatta suretsel ayrılık vardır minyatür sanatında. Aynı tornadan çıkmışçasına insanların yüzleri, aynı kalıptan dökülmüşçesine ya da aynı aynadan yansıyan yansımalarmışçasına bireyselliğin teşvik edilmediği bu cemaatçi kültürde. Yüzlerin önemsenmediği, suretsel farkların bir kalemle silinip ayrılaştırıldığı yerde hurufi bir çığlık kadar yalnız. Yüz bir hudut boyudur. Yabancıyı benden geçmişi, şimdiden tahammülü zor olanı tahammülü kolay olandan ayıran bir hudut. Hurufiler gibi, hurufiler kadar, yüzün nasıl da aşılmaz bir hudut boyu çizdiğinin bilincinde olan bir başka insan grubu da aşıklar olsa gerek. Deleuze'nin yazdığı gibi, bir insana aşık olmak, onu kalabalığın içinden çekip çıkarmak, çokluğun içinde tek kılmak ve sonra aynı hızla o teklik içindeki çokluğu keşfetmek ise eğer, öncelikle yüzler arasında bir tek yüze aşık oluruz, sonra da aynı yüzün içindeki pek çok yüzü keşfetmeye başlarız. ürpertiyle. Keşfettiğimiz her yeni yüzde ilk gördüğümüz yüzden biraz daha uzaklaşırız. Sevdiğimiz kişinin yüzünün çoğulluğu, belirsizliği, silinebilirliği içten içe huzursuz eder bizi. Bu yüzden olsa gerek, onlar derin uykudayken uzun uzun seyrederiz sevdiklerimizin yüzlerini. Ruhların 7 kat derinliğine açılan kapıların orada bir yerde saklı olduğunu içten içe sezinlediğimiz için. Gün boyu bizden sakladıkları yüzlerini görmek, gördüklerimizin sırrına erebilmek için. Şöhretinin doruğundayken Mevlana, uzun mesafeler kat edip de onu görmeye, dinlemeye gelen, hayranları arasından sıyrılan ve tepeden tırnağa, karalara, çapullara, arayışa bürünmüş bir derviş, "Ey dünyanın sarrafı, gör beni," demişti ona. Bir yüzü görmekle başlar aşk ve bittiğinde gene aynı yüzü sildirir geride kalanı. Bir hudut boyudur yüz ve belki de bu yüzden ne vakit ayrılsak sevdiklerimizden önce yüzlerini unuturuz. Şekerden yapılmış suretler gibi eriyip çözülür, dağılıp silinirler. Peyderpey. Hatlarını yitirdikçe kirli ama boş bir kağıda dönüşüverir sevdiklerimizin yüzleri. Hudutlarından kurtulurlar, ipinden kopmuş balonlar misali. O zaman alıp istediğimiz yere yerleştirebiliriz onları. Yeniden yazabiliriz ortak geçmişimizi. Aşkın da bir resmi tarihi vardır ne de olsa. Tarafların, hafızalarının şaibeli tutanaklarında. Resmi tarihe aykırı düşen her türlü gerçeği ortadan kaldırabilmek, bizim haklı, onların ise haksız olduklarına inanabilmek için önce yüzlerini silmekle başlarız işe, sonra istersek eğer sil baştan çizebiliriz hatlarını. İşimize geldiği gibi. Önce yüzlerini unuturuz sevdiklerimizin. En çok yüzümüzün unutulmasından endişe ettiğimiz halde. İstanbul. Evhamın otoriter baba modelleri. Sarmala dönüşen bir kuşatıcılığı var adına evham denilen o dipsiz kuyunun. Bir kez içine düşmeye görün, neresi çıkış, neresi giriş bilemediğinizden, ilerledikçe batıp, battıkça ilerlediğinizi sanabilirsiniz derinden. Azal demekle de olmuyor. Çünkü evham doğurgan. Evham narsist. Ne yöne baksa kendi suretine rastlayabilmek için durmaksızın çoğalıyor. Kendi kopyalarını doğuruyor. Olmuyor azal demekle. Şu hayatta azalması gerektiğini öğrendiği an inadına çoğalan, cabadan doğuran bir şey varsa o da evham çünkü. Korkunun bile bir son merhalesi, doyma noktası var. O safhaya vardığında insan kendini en çok korkutan şeyin içine boğazına kadar batmış bile olsa korkmuyor, korkamıyor artık. Aşırı korku kendini uyuşturuyor. Evhama gelince o dipsiz bir kuyunun avulu suyu. Ne bir doz aşımı ne de kendine özgü bir panzehiri var. Korkunun kaynağı ne kadar somut ve malum ise bir o kadar soyut ve mübhem evhamınki de. Bu yüzden insan niçin korktuğunu zorlanmadan tespit edebildiği halde tam olarak neden ötürü hep böyle evhamlı gezdiğini saptayamıyor. Hal böyleyken aşırı evham birine daha fazla evhamlanması durumunda başına gelecek olumsuzlukları anlatmak zaten nicedir. Cismani değil de kimyevi bir düşmanla cebelleşen bu savaş yorgununun kendi duyduğu, duyabileceği güveni büsbütün kaybederek daha da fazla evhamlanmasından başka bir sonuç vermiyor. Evham beyinleri ince ince kemirmekle kalmıyor, ülkelerin iç siyasetlerini, yerel yönetimlerin işleyiş biçimini, seçmen davranışlarını, ulusal bütçeden neye kadar pay ayrılacağını da etkiliyor. Evham boyundan büyük işler peşinde. Ülkelerin dış politikalarını belirliyor. Evham savaşları, savaşlar evhamları körüklüyor. Ve Amerikan medyası bugünlerde sürekli ve sürekli evham pompalıyor. Evin güzel, yuvan sıcak, karın eskisi kadar mutlu görünmüyor ama iyi kötü yürüyor evliliğin. Ortak sorumluluklarınız var, ev güzel, yuva sıcak, çocuklar büyümekte ama belalarla dolu bir arı kovanını bu dünya. Tehlike her an her yerde, sebebi malum. Senin sahip olduklarına sahip olamayanlar var. Sırf onlar yüzünden işte bir gün patladak kaybedebilirsin elindekileri. Düşman meçhul ama hem de düşman malum. Her an herkes düşman. Hani şu panayırlarda, fuarlarda fotoğraf çektirmek için arkasında durup yüzündeki boşluktan içeri kafamızı uzattığımız karton modeller gibi bir şey düşman. Bedeni aynı, varlığı sabit modeli. Ama işte fotoğrafı çekilen değiştikçe onun da değişiyor yüzü. O düşman gidince yerine yenisi geliyor. Eskisini unutup yenisini yoğunlaşabildiği müddetçe sorun yok. Toplumsal amneziyle kolektif evham el ele gidiyor. Her şey aileyi koruyabilmek için. Otoriter baba figürü olarak senin korumakla yükümlü, geleceğinden sorumlu olduğun bir ailen var. Kadınlar ve çocuklar aciz yaratıklar. Onlar aciz kalsın, serpilemesinler ki sen çok yaşa otoriter baba. Ailene yönelik herhangi bir tehlikenin nereden geleceği belli olmadığından silahını dolu tutmanda fayda var. Savunma amaçlı elbette. Bir de belki ara sıra arkadaşlarla birkaç tek atıp yaban ördeği avlamaya gidersiniz dağlara. Bush yönetimine yönelik eleştirel yazıları ve araştırmalarıyla dikkatleri çeken Berkeley Üniversitesi akademisyenlerinden George Lakoff'a göre Amerika genelinde işte bu kadar basit ama sonuçları böylesine karmaşık bir korku ve evham dalgası esiyorsa eğer bunun merkezinde katı baba imgesi var. Lakoff bugün ABD'de yankılanan anti-terörist söylemin bu ataerkil, otoriter, muhafazakar baba imgesini kullanıp körüklediğini öne sürüyor. İç ve dış politika birer makrokozmos. Orada ne oluyorsa birebir hane düzeyinde tekrarlanıyor. Ülkeyi teröristlerden korumak için savaş çığırtkanlığı yapıyor yönetim. Aileyi olası tehlikelerden korumak için silahlanıyor babalar. Zaten tıka basa silahlı olan Amerika şimdilerde daha da hızlı silahlanıyor. Ne var ki tüm bu evham dumanının ortasında cılız, cesur, yalnız, ayrık sesler de yükseliyor bu aralar. Savaş karşıtlarının sesi. ABD'nin Irak'a girmesinin ardında yatan sebepleri eleştirel bir zihinle didik didik edenlerin her daim azınlıkta kalan sesleri. Televizyonun, radyonun ve basının silah ve savaş fetişizmine rağmen bilhassa Amerikan üniversitelerinde gidişatı yüksek sesle eleştiren beyinler de var. Bu muhalif dalganın önemli bir atılımı son zamanlarda çeşitli mecralarda savaş karşıtı ilan, dilekçe ve bildiriler yayımlamak oldu. Bunları hazırlayanlar oldukça heterojen bir kesim. Aralarında Hristiyan din adamları da var, iş adamları, entelektüeller, öğrenciler. Haliyle hazırlanan metinler de çok çeşitli. Kimisi insancıl, etik ya da dini sebeplerden ötürü karşı çıkıyor Irak'a müdahale edilmesine. Bazıları daha ekonomik ya da politik sebeplerden ötürü. İşte bunlardan biri bir tanesi son zamanlarda epey ses getirmişe benziyor. İlanda klasik Sem amca posteri aynen korunmuş iki temel farkla Sem amcanın yüzü yerine Usame Bin Laden'in yüzü görülüyor. Altında da şu yazı. Usame amcanın sana ihtiyacı var gidip Irak'ı işgal etmen için. İşte bu ilan internet üzerinden inanılmaz bir hızla yayıldı. Savaşa karşı çıkan ya da tereddütle bakanlara ulaşarak. Fakat işin ironik yanı, söz konusu ilan bu kadar çok duyulmasını hakim medyanın savaş yanlısı sözcüleri tarafından hedef tahtası yapılmasına borçlu. Ancak onlar konuşursa konuşuluyor meseleler ama 180 derece ters taraftan. Bu hale savaş karşıtı kampanyalar ne yazık ki sadece küçük bir kesimle etkileyebiliyor halkın. Barış yanlılarının şimdiye kadar harcayabildikleri tutarın 200 bin dolarından az olduğu varsayılıyor. Bunun karşısında ise milyarlarca dolarlık bir savaş çığırtkanlığı ve zaten silahlanmış daha da silahlanma gereği duyacak kadar evham kumkuması bir kamuoyu var. Ortalama Amerikan vatandaşı için her yabancı isim aynı derecede meçhul ve çoğu kez meşhum zaten. Bu sayede Bush yönetimi neredeyse hiç çaba harcamadan Usama Bin Laden'den Saddam'a kaydırabildi savaşılacak hedefi. Düşmanın yüzü ve ismi değişti sadece. Katı ve sabit kaldı varlık sebebi ise. İster Amerika'da olsun, ister Türkiye'de her nevi savaş çığırtkanlığının ürettiği otoriter baba modelleri var. Birebir hane ya da büsbütün ülkeler düzeyinde. Ve adına evham denilen o dipsiz kuyunun suyu daha da ziyade, daha da kesif, daha da katran pompalanıyorsa dört bir yanımızdan dönüp de bu yapıya yakından bakmakta fayda var. Çünkü nerede olurlarsa olsunlar en çok bu otoriter baba modelleri çıkar, sağlıyor körükledikleri korku ve evham ortamlarından Boston. 14. ayrımın sonu sayfa 224.